Sayılar kitabının 14. bölümündeyiz. Konu, imansızlıktan dolayı İsrail vaat edilen topraklara girmiyor. İsrailoğulları şimdi karar noktasına geldiler. Vaat edilen topraklara girip girmeyecekleri konusunda karar vermeliydiler. Görüyoruz ki İsrail ülkeye girmek istemiyor. Bunun nedeni imansızlıktır. Bu konularda değerli dostum kutsal kitap tüm diğer yorum kitaplarından daha iyidir. İbraniler mektubunun yazarı bu konuda bize çok önemli bilgiler aktarmaktadır. Şöyle diyor. Ve Tanrı kimlere 40 yıl dargın kaldı? Günah işlemiş ve cesetleri çöle serilmiş olanlara değil mi? Sözünü dinlemeyenler dışında kendi huzur diyarına kimlerin girmeyeceğine dair ant etti. Böylece görüyoruz ki iman etmedikleri için oraya giremediler. Kutsal kitap açıkça vaat edilen ülkeye girememelerinin nedenini onların imansızlıklarına dayıyor. O gece bütün topluluk yüksek sesle bağırışıp ağladı. Bütün İsrail halkı Musa ile Harun'a karşı söylenmeye başladı. Onlara keşke Mısır'da ya da bu çölde ölseydik dediler diyor 14. bölümün ilk iki ayeti. Bazen ağlamak iyi bir şeydir ama bu durumda hiç de iyi değildi. Kendi durumlarını acıyorlardı ama aslında durumları iyiydi de kendileri kötü karar verdiler. Eminim ki bu noktada zavallı Musa ve Harun da çölde ya da Mısır'da ölmüş olmayı o anki durumlarına tercih ederlerdi. Çölde ölmüş olsalardı bu kalın enseli sert halkın mızmızlanmasına bir daha hedef olmayacaklardı. Dinleyin, bu halkın şikayeti nasıl devam ediyor? Rab neden bizi bu ülkeye götürüyor? Kılıçtan geçirilelim diye mi? Karılarımız, çocuklarımız tutsak edilecek. Mısır'a dönmek bizim için daha iyi değil mi? 3. ayet. Korku onların görüşünü o kadar etkiledi ki, karılarımız, çocuklarımız yağmalanacak diye tam bir kuruntuya kapıldılar. Ne yapıyorlar? Çocuklarını bir bahane olarak kullanıyorlar. Bize bir şey olursa o kadar önemli değil ama karılarımıza ve çocuklarımıza ne olacak? Ailelerinin güvenliğini düşünüyor gibi davranıyorlar ama temelde güvensizlikleri Tanrı'ya karşıdır. Bir açıdan şunu diyorlardı. Tanrı onların çocuklarıyla hiç ilgilenmez. Onlara ne olursa olsun Tanrı buna hiçbir zaman aldırış etmez. Şimdi burada ilginç bir nokta vardır. Vaat edilen topraklara sonunda kimler girdi biliyor musunuz? Kaygısını çektikleri bu çocuklar oraya girdiler. Yaşlı kuşak bir kenara oturup gözyaşı döktü ve çocuklarının güvenliği için ülkeye girmek istemediklerini söyledi. Ama aslında çocukların güvenliği konusunda en çok ilgi gösteren Rabbin kendisiydi. Sonunda bu çocuklar vaat edilen ülkeye girecektir ama bu nesil çölde telef olup gideceklerdi. Sonra birbirlerine kendimize bir önder seçip Mısır'a dönelim dediler. Bunun üzerine Musa ile Harun İsrail topluluğunun önünde yüzüstü yere kapandılar. Ülkeyi araştıranlardan Nun oğlu Yeşu ile Yefun oğlu Kalev giysilerini yırttılar. Sonra bütün İsrail topluluğuna şöyle dediler. İçinden geçip araştırdığımız ülke çok iyi bir ülkedir. Eğer Rab bizden hoşnut olursa, süt ve bal akan o ülkeye bizi götürecek ve orayı bize verecektir. Ancak Rab'be karşı gelmeyin. Orada yaşayan halktan korkmayın. Onları ekmek yer gibi yiyip bitireceğiz. Koruyucuları onları bırakıp gitti ama Rab bizimledir. Onlardan korkmayın. Sayım 14-4-9 ayetler arası. Şimdi dikkat edelim. Kalev ve Yeşu adındaki bu iki adam diğerlerinin getirdiği haberin aynısını verdi. Ancak verdikleri rapor diğerlerinkinden değişikti. Ne açıdan değişikti? Fark şuydu, gördükleri durumu yorumlarken Tanrı'yı hesaba katmışlardı. Değerli dostum, kendini devler önünde çekirge kadar küçük gördüğün anda Tanrı'nın üstün gücüne ihtiyacın olduğunu hemen hissedersin. Bu halkın kesin olarak Tanrı'ya ihtiyacı vardı. Kaleb ve Yeşu hala ısrar ediyorlar. Rab onlardan hoşnut ise vaat ettiği toprakları onlara verecekti. Aslında sormamız gerekir. Tanrı onlardan nasıl hoşnut olabilirdi? İman ettikleri zaman, çünkü iman olmaksızın kardeşim Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya güvenmeleri gerekiyordu. Onlar bize ekmek olacak diyor. Türkçemizde buna benzer bir söz vardır. Onları çiğ çiğ yiyeceğiz deriz değil mi? Ama aslında bunun derin bir anlamı vardır. Çok kez iman hayatında karşımıza çıkan sorunlar, hayatın dev problemleri Rabbin açısından göğüslendiği zaman bizim büyümemize ve imanda güçlenmemize yardım eder. Yani bu sorunlardan ruhsal bir beslenme alırız. Kaleb ile Yeşu acaba neden Tanrı'ya bu kadar güveniyorlardı? Topluluk onları taşa tutmayı düşünürken, ansızın Rabbin görkemi buluşma çadırında bütün İsrail halkına göründü diyor 10. ayette. Fark ettiniz mi? Bir baş kaldırma, bir mırıldanma ya da toptan şikayet başladığı zaman hemen Rabbin görkemi görünüyor. Tanrı ona karşı düzenlenen bu isyandan dolayı çok kızgındır. Rab Musa'ya şöyle dedi. Ne zamana kadar bu halk bana saygısızlık edecek? Onlara gösterdiğim bunca belirtiye karşın ne zamana kadar bana iman etmeyecekler? Onları salgın hastalıkla cezalandıracağım, mirastan yoksun bırakacağım ama seni onlardan daha büyük, daha güçlü bir ulus kılacağım. 11 ve 12. ayetler. Ne kadar ilginç bir şey söylüyor Rab. Onları yok edeceğim ama seni onlardan daha büyük, daha üstün, daha güçlü bir ulus kılacağım diyor. Ne demektir bu? Rab kendi vaadini yerine getirmek için gerekirse bunu yapabilecek güçlü olduğunu söylüyor. Musa, Mısırlılar bunu duyacak diye karşılık verdi Rab'be. Çünkü bu halkı gücünle onların arasından sen çıkardın. Kenan topraklarında yaşayan halka bunu anlatacaklar. Ya Rab, bu halkın arasında olduğunu, onlarla yüz yüze görüştüğünü, bulutunun onların üzerinde durduğunu, gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu içinde onlara yol gösterdiğini duymuşlar. Eğer bu halkı bir insanmış gibi yok edersen, senin ününü duymuş olan bu uluslar, Rab ant içerek söz verdiği ülkeye bu halkı götüremediği için onları çölde yok etti diyecekler. Şimdi ya Rab gücünü göster. Demiştim ki Rab tez öfkelenmez, sevgisi sonsuzdur, inayeti sonsuzdur, engindir, suçu ve isyanı bağışlar. Ancak suçluyu cezasız bırakmaz. Babaların işlediği suçun hesabını 3. 4. kuşak çocuklarından sorar. Mısır'dan çıkışlarından bugüne dek bu halkı nasıl bağışladıysan büyük sevgin, inayetin uyarınca onların suçunu bağışla. Sayım 14, 13, 19 ayetler arası. Musa burada ne yapıyor? Bir yerde sanki Rab'be bir akıl hocalığı yapıyor. Onları Mısır'dan çıkardığını herkes duymuştu ama şimdi bu aynı ulusu yok ederse çevredeki tüm uluslar Tanrı kendi ulusunu vaat ettiği topraklara getirememiş diyeceklerdi. Tanrı'nın Musa'dan bunları duymasına gerek yoktu. İsteseydi Tanrı onları tümüyle mahvedip yeni bir ulus çıkarabilir ve bu yeni ulusu vaat ettiği ülkeye getirebilirdi. Yine de bir açıdan böyle oldu. Uzun bir zaman içinde onları çölde yok etti. 40 yıl sonra Yeşu ve Kalev'den başka 20 yaşından yukarı olanların hepsi çölde mahvoldular. Ölüp gittiler ve bir açıdan Tanrı yeni bir ulusu, yeni bir kuşağı vaat ettiği topraklara getirdi. Tanrı önlerinde gidip İsrail'i o ülkeye götürmeye söz veriyor. Rab, dileğin üzerine onları bağışladım diye yanıtladı diyor Sayılar 14. bölüm 20. ayette. Tanrı bu halkı Mısır'dan çıkarıp onları vaat ettiği topraklara sonunda getirdiği gibi senin ve benim için vaat ettiği kurtuluş planını da uygulayabilecek güçtedir. Bizi günah ortamından çıkardı değerli dostum. Ve vaat ettiği gibi o güzel diyara götürecektir. Hiçbir olay bunu önleyemez. Rabbin vaatleri her zaman yerine gelecektir. Rabbin sadece senin ve benim hayatlarımızla değil, tüm dünya ile ilgili tasarları vardır. Bu tasarları da yerine getirecektir. Gün gelecek, tüm yeryüzü Rabbin görkemiyle dolacaktır. Varlığım ve yeryüzünü dolduran yüceliğim adına ant içerim ki, yüceliğimi Mısır'da ve çölde gösterdiğim belirtileri görüp de beni 10 kez sınayan, sözümü dinlemeyen bu kişilerden hiçbiri atalarını ant içerek söz verdiğim ülkeyi görmeyecek. Beni küçümseyenlerden hiçbiri orayı görmeyecek. Ama kulum Kalev'de başka bir ruh var. O bütün yüreğiyle ardımca yürüdü. Araştırmak için gittiği ülkeye onu götüreceğim. Onun soyu orayı miras alacak diyor Sayılar 14:22-24 ayetler arası. İşte görüyoruz ki Tanrı'nın yargısı şimdi İsrail halkı üzerine inmiştir. Mırıldanan, Rab'den şikayet eden kuşak vaat edilen topraklara giremeyecektir. Tüm halk arasında sadece Yeşur ve Kalev bu yargıdan muaf tutuluyor. Tanrı o kuşaktan sadece bu iki adamın vaat edilen topraklara gireceğine söz veriyor. Daha sonra göreceğiz ki Tanrı bu vaadini yerine getirecektir. Cesetleriniz bu çölde serilecektir. Bana söylenen 20 ve daha yukarı yaşta sayılan herkes çölde ölecek. Sizi yerleştireceğimi ant içtiğim ülkeye Yefune oğlu Kalev'le Nun oğlu Yeşu'dan başkası girmeyecek. Ama tutsak edilecek dediğiniz çocuklarınızı oraya, sizin reddettiğiniz ülkeye götüreceğim. Orayı tanıyacaklar. Size gelince cesetleriniz bu çölde serilecek diyor. Sayılar 14:29-32 ayetler arası. Ne olduğunu gördünüz mü? Anladınız mı? Bu kalın enseli, sert enseli insanlar, Tanrı onların bu devlerle dolu ülkeye girmesini istemekle çocuklarının hayatlarını tehlikeye sokuyor diyorlardı. Tanrı da vaat ettiği ülkeyi onlara değil, çocuklarına verecektir. Onların geri teptikleri, girmek istemedikleri bu topraklara kendi çocukları girecektir. Onların itaatsizliği, onların işte o çölde ölüp gitmesine neden olacaktır. Çocuklarınız hepiniz ölünceye dek 40 yıl çölde çobanlık edecek ve sizin sadakatsizliğiniz yüzünden sıkıntı çekecekler. Ülkeyi araştırdığınız günler kadar. 40 gün, her gün için 1 yıldan 40 yıl. Suçunuzun cezasını çekeceksiniz. Ben Rab söyledim. Bana karşı toplanan bu kötü topluluğa bunları gerçekten yapacağım. Bu çölde yıkıma uğrayacak, burada ölecekler diyor Sayılar 14:33-35 ayetler arasında. Şimdi yargının ne kadar vahim olduğu belli oluyor. 40 yıl boyunca çölde dolaşıp duracaklardır. Neden? Daha önce de sürekli olarak Rabbin kendisinin de vurguladığı gibi imansızlık ve itaatsizliklerinden dolayı. Burada ilginç bir şey daha vardır. Ülkeyi araştırmak için gönderilen adamlar vaat edilen topraklarda 40 gün kalmışlardı. Rabbe itaat etmediklerinden dolayı, ona iman etmediklerinden dolayı, bu ülkeyi dolaştıkları her gün için 1 yıl çölde dolaşmak zorunda kalacaklardı. Musa'nın ülkeyi araştırmak üzere gönderdiği adamlar geri dönüp ülke hakkında kötü haber yayarak bütün topluluğun Rabbe söylenmesine, Rabbe karşı mırıldanmasına neden oldular. Ülke hakkında kötü haberi getiren 10 adamın ölümü çölde olmadı. Rab onları hemen cezalandırdı ve bunlar Rabbin önünde öldürücü hastalıkla öldüler. Ne kadar korkunç değil mi? Musa bu sözleri İsrail halkına bildirince halk yasa büründü diyor 39. ayette. Korktukları için Tanrı'nın vaat ettiği topraklara sırt çevirmişlerdi. Ama şimdi önlerindeki çöle bakarken daha da çok korkmaya başladılar. Sabah erkenden kalkıp dağın tepesine çıktılar. Günah işledik dediler. Ama Rabbin söz verdiği yere çıkmaya hazırız. Bunun üzerine Musa, neden Rabbin buyruğuna karşı geliyorsunuz dedi. Bunu başaramazsınız. Savaşa gitmeyin çünkü Rab sizinle olmayacak. Düşmanlarınızın önünde yenilgiye uğrayacaksınız diyor Sayılar 14, 40-42 ayetler arasında. Artık fırsat ellerinden gitmişti. Yani ellerine düşen fırsatı kaçırdılar. Rab onlara kerelerce fırsat verdi. Rab onlara ne kadar çok yardım etti ve onlara mucizeler gösterdi. Onların önünden gidiyordu. Buna rağmen en ufacık bir sorunda mırıldanmaya ve Rab'be güvenmemeye başladılar. Şimdi bu fırsatı kaçırdılar. Geri dönülemeyen noktayı aşmışlardı. Tanrı onlara verdiği ülkeye girmelerini istediği zaman onlar buna hayır demişlerdi. Şimdi ise iş işten geçmişti. Şimdi bunlar kendi kafalarına göre kabadayılık edip ülkeye girmeye çalıştılar ama tam bir yenilgiye uğradılar. Bu küstahlıktan başka bir şey değildir. Bu durumda bile bu kalın kafalı insanlar Tanrı'nın yolunda yürüyecekleri yerde, ona itaat edecekleri yerde kendi kafalarına göre gitmeye çalışıyorlar. Tanrı'nın isteğine uyulmadığı süre, değerli dostum, açıkça söyleyeyim, altını çizerek, yaşamda asla zafer sağlanamaz. Evet, Tanrı'nın isteğinin dışına çıktığın zaman, Tanrı'nın isteğine uymadığın zaman zafer dolu bir yaşam yaşayamazsınız. Öyleyken kendilerine güvenerek dağlık bölgenin tepesine çıktılar. Rabbin antlaşma sandığı da Musa'da ordugahta kaldı. Dağlık bölgede yaşayan Amaleklilerle Kenanlılar üzerlerine saldırdılar. Horma kentine kadar onları kovalayıp bozguna uğrattılar. İşte tam Tanrı'nın söylediği gerçekleşti. Onlar kendi başlarına buyruk oldular, kendi başlarına, kendi akıllarına göre hareket ettiler ve sonuç yenilgi ve yıkım. Değerli dostum, eğer Tanrı'yı hayatımızın dışına itersek, eğer Tanrı'ya sırtımızı dönersek, itaat etmezsek, ona güvenmezsek, az önce de vurguladığım gibi hiçbir zaman yengi dolu bir iman hayatı yaşayamayız. Zafer dolu bir iman hayatı ancak Rab ile mümkündür. Rab'be güvenmek, Rab'be itaat etmekle mümkündür.